Evet, bugün Luka 1, 57-80'e bakacağız. Zekeriya'nın Benediktus ilahisi dedik. Birazdan Benediktus'un ne olduğunu da göreceğiz. Evet, Serhat Bey. Neredeyiz?
Açtım sesini.
Heh,
Geliyor musun?
açtınız. Tamam. Ben sesleri kısıyorum buradan. Serhat Bey, siz tekrar sesinizi açabilecek misiniz?
Luka neydi bir daha söyler
Evet.
misiniz?
Evet, Luka 1, 57. ayetten 80. ayete kadar, 80 de dahil.
Evet. Elizabeth'in doğurma vakti geldi ve bir oğul doğurdu. Komşularıyla akrabaları Rabbin ona ne büyük merhamet gösterdiğini duyunca onun sevincine katıldılar. 8. gün çocuğun sünnetine geldiler. Ona babası Zekeriya'nın adını vereceklerdi. Ama annesi hayır, adı Yahya olacak dedi. Ona akrabaların arasında bu adı taşıyan kimse yok ki dediler. Bunun üzerine babasına işaretle çocuğun adını ne koymak istediğini sordular. Zekeriya bir yazı levhası istedi ve adı Yahya'dır diye yazdı. Herkes şaşa kaldı. O anda Zekeriya'nın ağzı açıldı, dili çözüldü. Tanrı'yı överek konuşmaya başladı. Çevrede oturanların hepsi korkuya kapıldı. Bütün bu olaylar Yahudiye'nin dağlık bölgesinin her yanında konuşulur oldu. Duyan herkes derin derin düşünüyor. Acaba bu çocuk ne olacak diyor. Çünkü Rab onunla birlikteydi. Çocuğun babası Zekeriya, kutsal ruhla dolarak şu peygamberlikte bulundu. İsrail'in Tanrısı Rabbe övgüler olsun. Çünkü halkının yardımına gelip onları fidyeyle kurtardı. Eski çağlardan beri kutsal peygamberlerin ağzından bildirdiği gibi bu Davut'un soyundan bizim için güçlü bir kurtuluş çıkardı. Düşmanlarımızdan, bizden nefret edenlerin hepsinin elinden kurtuluşumuzu sağladı. Böylece atalarımıza merhamet ederek kutsal anlaşmasını anmış olduk. Nitekim bizi düşmanlarımızın elinden kurtaracağına ve ömrümüz boyunca kendi önünde kutsallık ve doğruluk içinde korkusuzca kendisine tapınmamızı sağlayacağına dair atamız İbrahim'e ant içerek söz vermişti. Sen de ey çocuk, yüceler yücesinin peygamberi diye anılacaksın. Rabbin yollarını hazırlamak üzere önünden gidecek. Ve onun halkına günahlarının bağışlanmasıyla kurtulacaklarını bildireceksin. Çünkü Tanrımızın yüreği merhamet doludur. Onun merhameti sayesinde yücelerden doğan güneş, karanlıkta ve ölümün gölgesinde yaşayanlara ışık saçmak ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere yardımımıza gelecektir. Çocuk büyüyor, ruhsal yönden güçleniyordu. İsrail halkına görünceye güne dek ıssız yerlerde yaşadı. Amin.
Evet, çok teşekkürler. Evet, Rabbin sözünü dinledik. Şimdi bu sözün ne dediğini, bizleri nereye yönlendirdiğini bir görelim. Şimdi siz de görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur, tecrübe etmişsinizdir. Birçok kilise, birçok kişi böyle Tanrı'nın sözünü ilgi çekici hale getirmeye, hatta böyle heyecan verici bir hale sokmaya çalışıyor. İşte hani bazılarını etkilemek, gençleri çekmek, yaşlıları çekmek veya yaşlıları kilisede tutmak, daha fazla genci kiliseye almak için böyle ilginç şekillere girip Rab'bin sözünü daha heyecanlı, heyecan verici bir hale getirmeye çalışıyor. Ama böyle bir şeye, yani ilgi çekici, Rab'bin sözünü ilgi çekici bir hale getirmeye aslında ihtiyacımız yok. Rab'bin sözü zaten insanların ilgisini çekiyor. Ve bir heyecan verici bir öyküye de sahip. Şimdi bu Advent sezonunda İncil'e bakmaya devam ederken karşımıza Rahip Zekeriya'nın o ünlü ilahisi çıkıyor. Şimdi ilahi diyoruz. Gerçekten Zekeriya böyle bir övgü ilahisiyle Rabbin karşısına çıkıyor ve bu ilahiyi söylüyor. Bu ilahinin ilk ayetinde, bu ilk ayetindeki ilk kelime Kutsal kitabın Latince Vulgate çevirisinde Benedictus kelimesiyle başladığı için bu ilahiye Benedictus diyoruz. Evet, Zekeriya Benedictus ilahisini Rabbe övgü ilahisi olarak sunuyor. Bu ilahi tabii coşkuyla dolu bir kutlama ilahisi. Yani okuduğumuzda bu bir sevinçli birisinin böyle coşkuyla söylediği bir ilahi olduğunu anlayabiliyorsunuz. Luka 1.13'te Melek Cebrail'in de söylemiş olduğu gibi Zekeriya ve karısı, Zekeriya ile Elizabeth'in bir oğlu oluyor 57. ayette. Elizabeth de kocası, Zekeriya çocuk sahibi olma yaşını zaten epey bir geçtiklerini komşularının, akrabalarının verdikleri tepkilerden görüyoruz. Yani bu çocuk sahibi olma yaşını çok geçmiş olduklarından Elizabeth'in bu yaşta çocuk sahip olmasına 58. ayette komşularıyla akrabaları Rabbin ona ne büyük merhamet gösterdiğini duyunca onun sevincine katıldılar diyor. Evet, Yahudi geleneğine göre İbrahim zamanından beri yeni doğan bir erkek çocuğun 8. günde sünnet edilmesi ve Yahudi geleneğine göre çocuğa babasının adının verilmesi gerekiyordu. Yani kendi babasının adı verilmiyorsa eğer, yani bazı sebeplerden verilemiyorsa babasının babasının adı veriliyordu. Ama Cebrail'in de onlara söylemiş olduğu gibi çocuğun adı Yuhanna olacaktı. Evet, yanlış duymadınız. Çocuğun adı Yuhanna olacaktı. Yahya değil. Bunu özellikle söylüyor. Bu isim için orada bir kavga verdiklerini görüyoruz. Bu bölümü okuduğunuzda görüyorsunuz. Yani Zekeriya'nın böyle dili açılıyor. Yuhanna olacak. Hatta olmadan önce Cebrail Yuhanna olacak diyor. Zekeriya da böyle bir levhaya, tahta bir levhaya adının Yuhanna olacağını karalıyor, yazıyor. Daha sonra sesi açıldığında da aynı şeyi söylüyor. Onun adı Yuhanna olacak diyor. Biz niye Yahya diyoruz? Tabii bazı çevirmenler bazı kitaplarda, kutsal yazılar dışında bazı kitaplarda Yahya dediği için Yahya demeye ısrar ediyorlar. Zaten Yuhanna İncil'inde vaftizci Yahya demesinin sebebi de iki Yuhanna olması. Yani vaftizci Yuhanna diyor aslında. Ioannes diye geçiyor. Yuhanna İncil'i de Ioannes. Yani Yuhanna ve Yuhanna var. O halde diğer Yuhanna'ya vaftiz eden Yuhanna diyelim. Yani vaftizci Yuhanna diyelim. Evet, çocuğun adı Yuhanna olacaktı 60. ayette. Tabii ki bu durum herkesi şaşırtmış olduğu için akrabaların arasında bu adı taşıyan kimse yok ki diyerek Zekeriya'nın Elizabeth'in isteğini geri çevirmesini istediklerini görüyoruz. Şimdi şunu hatırlayın. Zekeriya Tanrı'nın sözünden şüphe edip bir işaret istediği için o işareti almıştı. Neydi işareti? Dilsizleştirilmişti. Konuşamaz hale getirilmişti. Yani oğlu doğana kadar konuşamaz durumdaydı. Yani Rab'den bir işaret istedi. Al sana işaret. Zekeriya konuşamaz hale geldi. Böylece ona el hareketleriyle işaret etmeye başlıyorlar. İşte 62. ayette. Bunun üzerine Zekeriya yazı levhası üzerine işte burada yazı levhası diye çevrilmiş olan bir levhayı alıyor. İşte adı Yuhanna'dır yazıyor 63. ayette. Adı Yahya'dır yazmıyor. Yuhanna'dır yazıyor. Yahya anlamı da farklı. Yani Yuhanna anlamına gelmiyor kesinlikle. Yuhanna'nın merhametle bir alakası var. Yahya'nın anlamı çok daha farklı. Çok uzak bir anlamı var. Asla ve katiyen Cebrail'in söylediği, babasının söylediği yani Zekeriya'nın söylediği ismin dışına kutsal yazılarda hiçbir zaman çıkılmamıştır. Ve 63. ayette adı Yuhanna'dır diyor. Cebrail de Elizabeth de Zekeriya'da adının Yuhanna olacağını söylüyorlar. Ama biz ne hikmetse işte Yahya diye yazmaya devam ediyoruz. Evet, yani artık Yahya adını kullanmamamız lazım. Evet, onun adı Yuhanna olacaktı. Yuhanna, Tanrı merhametlidir anlamına geliyor. Vaftizci Yuhanna'ya Yuhanna denmesinin amacı Tanrı'nın merhametine işarettir. Bu nedenle ona Yahya demiyoruz. Evet, tanıdıklarının işte bu tanıdıkların hepsi Tanrı'nın Elizabeth'e bir oğul vermesine seviniyorlar. İşte herkes şaşa kaldı diyor 63. ayet. Çünkü bu doğum böyle sıradan bir doğumun çok ötesinde bir doğumdu. 64'te devam ediyor. O anda Zekeriya'nın ağzı açıldı, dili çözüldü. Tanrı'yı överek konuşmaya başladı. Sonra çevrede oturanların hepsi korkuya kapıldı diyor 65. ayet. Luka 1.64 Zekeriya'nın Tanrı'yı övdüğünü ve 67'de Zekeriya'nın kutsal ruhla dolarak peygamberlikte bulunduğunu söylüyor. Peygamberlikte bulunmak ifadesini görüyoruz. Yani biz hani peygamberlikte bulunmak ifadesini duyduğumuzda aklımıza farklı şeyler geliyor. Yani siz böyle bir peygamberlikte bulunma ifadesini duyduğunuzda aklınıza neler geliyor? Ne düşünüyorsunuz? Muhtemelen işte gelecekle ilgili bir bildiridir diye düşünüyor olabilirsiniz. Yani işte peygamberlik, işte ben bir peygamberlik yapıyorum diyenler olabilir aranızda, bilmiyorum. Peygamberlik son elçinin ölümüyle sonlanmıştır, bitmiştir. Ama peygamberlik dediğimiz, biraz sonra anlamını açıklayacağım, aslında bugün de farklı şekillerde sürüyor. Evet, yani gelecekle ilgili bir bildiri midir? Evet, gelecekle ilgili bir ön bildiri anlamına gelebilir. Ama Grekçe profetei kelimesi çoğunlukla Tanrı'nın yaptıklarını açıklamak ya da kelamı açıklamak anlamına geliyor. Yani profetei kelimesi, yani peygamberlik yapmak anlamına gelen profetei, Grekçe profetei kelimesi, Tanrı'nın yaptıklarını anlatmak. Yani Tanrı'nın erdemlerini, Tanrı'nın işlerini anlatmak anlamına geliyor. Ya da bu kelamı açıklamak anlamına geliyor. Hatta vaaz vermek anlamına geliyor. Bir anlamda kelama dayalı olan tüm vaazlar peygamberliktir. Püritanlar peygamberliği böyle tanımlıyorlardı. Yani vaaz vermek, kelama dayalı vaaz vermek peygamberliktir diye tanımlıyorlardı. İşte Zekeriya çeşitli yollarla coşkulu bir şekilde böyle peygamberlik yapıyor. Yani Tanrı'nın işlerini anlatıyor. Tanrı'nın eski antlaşmada yaptıklarını anlatıyor. Yaptıklarını, onun hayatında yapmış olduğunu ve gelecekte yapacaklarını bir farklı bir zaman kipi kullanarak anlatıyor. Birazdan ona bakacağım. İşte geçmiş zaman kipinde bir kutlama yapıyor. Yani Zekeriya geçmiş zamanda, geçmiş zaman kipinde, Grekçe geçmiş zaman kipinde kutluyor dedik. Şöyle diyor: İsrail'in Tanrısı Rabbe övgüler olsun. Bazen yeni antlaşma çevirmenleri veya eski antlaşma çevirmenleri Grekçe'ye veya İbranice'ye çok dikkat etmiyorlar. Biraz da böyle, ya işte ben bunu yazarsam işte Türk okuyucu bunu anlamaz diye düşünüyor olabilirler. Ben bunu aslında hakaret olarak sayıyorum. Yani bırakın okuyucu anlamazsa anlamasın. Ama anlayanlar da var aralarında. Biz birbirimize anlatırız bunu. Yani gerçek anlamını yazmamız lazım. Yani çevirmenin hislerine göre değil, kelamın söylediğine göre birebir çeviri yapmamız lazım. Şimdi burada övgüler olsun, yani İsrail Tanrısı Rabbi övgüler olsun diyor ya 68. ayette. Burada övgüler olsun olarak çevrilmiş olan Grekçe eulogitos, eulogitos kelimesi, yani veya eulogitos diye okunuyor. Bu kelime bereketlenmiş olan anlamına geliyor. Veya hakkında iyi söz söylenen veya hakkında iyi söz söylenmiş olan anlamına geliyor. Yani iki anlam taşıyor. Ve eulogitos kelimesi Rab'bin sıfatlarından birisi olarak kullanıyor. Bu Rab'bin sıfatıdır. Yani Rab hakkında iyi söylenen, iyi söz edilendir. Rab bereketlenmiş olandır anlamında kullanılıyor. Zekeriya aslında Rab bereketlenmiş olandır. Çünkü bu yaşlı günlerimde bana bir oğul vererek beni yeniden canlandırmıştır diyor. Burada Tabii söylemiş, yani söylemiş olduğu da aslında bu. Bu hikayeyi hep birlikte incelerken tekrar tekrar böyle bir duraksıyoruz, bir şaşırıyoruz. Yani bir sürprizle karşılaşıyoruz. Şimdi yine bir sürprizle karşılaşıyoruz. İşte bu yaşlı rahip, yani Zekeriya, sonunda konuşmaya başlıyor. Ağzı açılıyor, işte konuşmaya başlıyor. Burada kutladığını görüyoruz, yani coştuğunu görüyoruz. Ama bu kutlama bizim anladığımız anlamda bir kutlama değil. Yani Tanrı'nın gönderdiği kurtarıcıyı kutlarken Zekeriya'nın dediklerine bakıyoruz. Şöyle diyor 68-69. ayetlerde. Çünkü halkının yardımına gelip onları fidyeyle kurtardı ve bizim için bir kurtuluş boynuzu yükseltti diyor. Şimdi bu taraf, bunu ben çevirdim. Elimizdeki çevirilerde çok daha farklı bir şey söylüyor. Evet, bir kurtuluş boynuzu yükseltti. Yani daha yeni oğlu olmuştu ama sonra geçmiş zaman kipini kullanarak Tanrı'nın halkını ziyaret ettiğini ve kutsal yazılarda güçlü kurtarıcı anlamına gelen bir kurtuluş boynuzu yükselttiğini söylüyor. Şimdi pazar günü de özellikle Meryem'in ilahisinde Magnifikat dedik. Magnifikat ilahisinde Meryem'in nasıl geçmiş zaman, yani ileride olacak olan vaatleri, ileride gerçekleşecek olanları nasıl böyle geçmiş zaman kipini kullanarak sanki bugün olmuş gibi kullandığını açıklamıştık. Hatta bazı mezmur, bazı değil, bütün mezmur yazarlarının da Tanrı'ya imanın o kadar büyük olduğunu nereden gördüğümüzü söyledik. Geleceğe bakıyorlar. Rabbin gelecekteki vaatlerine bakıyorlar ve bu vaatler olmuştur diyorlar. Yani Rab'be güvenleri o kadar büyük, o kadar güçlü ki Rab gelecekte olacak dediyse bunu olmuş bilin anlamında geçmiş zaman kipini kullanıyorlardı. Yani oldu, Rab'be olacak dediyse olmuştur anlamında bunu kullanıyorlardı. Biz şimdi yani pazar günü Meryem'in ilahisini incelerken de bunu gördük. Burada Zekeriya ön bildirisel bir dil kullanarak geçmiş zaman kipinden bahsediyor. Yani işte geçmiş zamanı kullanıyor. Biz buna ön bildirisel geçmiş zaman kipi diyoruz. Şimdi Tanrı'nın gelecekte ne yapacağını duyuruyor ama Tanrı'nın gelecekte yapacaklarından o kadar emin ki Tanrı'nın gelecekte yapacaklarını geçmiş zaman kipiyle sanki daha şimdiden gerçekleşmiş gibi duyuruyor. Zaten oldu olarak duyuruyor. Burada Zekeriya'nın imanını, Tanrı'nın gücüne olan tam güvenini görüyoruz. Aynen buradaki Zekeriya sanki eski antlaşma peygamberleri gibi konuşuyor. Yani Tanrı'ya güveni, aynen Yeşaya'nın Tanrı'ya olan güveni, Hezekiel'in Tanrı'ya olan güveni, hatta Davud'un Tanrı'ya olan güveni gibi bir güvene sahip olduğunu görüyoruz Zekeriya'nın. Tanrı eski vaatlerini ve ön bildirilerini yerine getirirken Zekeriya sadece geçmiş zaman kipinde kutlamakla kalmıyor ama aynı zamanda bu peygamberlik zaman kiplerini kullanarak da bu Rabbin yaptıklarını kutluyor. Yani 68, 69, 70 ayetlerinde şöyle devam ediyor. İsrail'in Tanrısı Rabbe övgüler olsun. Çünkü halkının yardımına gelip onları fidyeyle kurtardı. Eski çağlardan beri kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi kulu Davud'un soyundan bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı diyor. Evet. Daha sonra 1.72'de bunu tekrar ediyor. Böylece atalarımıza merhamet ederek kutsal antlaşmasını anmış oldu diyor. Tanrı kurtarıcıyı göndererek sadece sözünü yerine getirmiş olmuyordu. Çünkü bunu yapmak zorundaydı. Bunu yapacaktı. Çünkü hani yapmak zorunda olduğu için yapacaktı değil. Tabii ki vaadini yerine getirecek. Tabii ki bir vaat veriyor ve bunu yapacak, yapmak da zorunda. Ama bunu yapmak istiyor. Bunu yapmak istediğini görüyoruz. Bunu yapacaktı çünkü yapmak istiyor. Veya yapmak istiyordu. Eski antlaşmanın Tanrı'nın merhametinin kaynağını nasıl tasvir ettiğini bir düşünelim. Şimdi Hani Tanrı'nın merhametinin kaynağı nedir? Eski Antlaşma'yı okuduğumuzda Tanrı'nın merhametli olduğunu görüyoruz. Mezmurlarda özellikle bunu çok görüyoruz. Veya bazı peygamberlerin Tanrı'dan af dilediğini, halkları için af dilediğini görüyoruz. Ve hani merhametin kaynağı olarak, şimdi biz tabii düşündüğümüz zaman merhametin kaynağı nedir? Evet arkadaşlar, bir düşünün. Yürektir, değil mi? Yani biz yürekten, kalpten, kalbimin derinliklerinden gibi ifadeler kullanıyoruz. Yani Rab işte yürekten, kalbinin derinliklerinden bizlere merhamet gösterdi gibi düşünüyoruz. Peki Tanrı kendi halkına merhametini açıklarken ne yapıyor? Ne gibi ifadeler kullanıyor? Yani yürekle mi ilgili ifadeler kullanıyor? Bazen yürekle ilgili ifadeler kullanıyor ama bu kadar da çok değil. Şimdi kutsal yazılarda merhamet yürekten, yani kalpten gelmiyor. Bağırsaklardan geliyor. Bilmiyorum, dikkat ettiniz mi? Veya bizim çevirilerimizde belki ya bağırsak yazmayalım, belki insanlar iğrenir diye düşünenler olabilir. Ama evet, Rabbin merhametinin derinliği bağırsaklardan geliyor. Eski Antlaşma'da özellikle bunu görüyoruz. Evet, kutsal yazılarda merhamet yürekten veya yüreğin derinliklerinden değil, bağırsakların derinliklerinden geliyor. Evet, yanlış duymadınız. Bağırsaklar Tanrı'nın merhametinin derinliklerini tasvir etmek için kullanıyor. Evet, bağırsakların uzunluğunu bir düşünün. Ya ben tabii bilmiyorum bu bağırsakların ne kadar uzun olduğunu ama biraz böyle internetten baktım. İşte bir insan bağırsağı böyle bir futbol sahasını baştan sona sarabilir diyor bir internet sitesi. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Belki sağlıkçı arkadaşlarımız incelemişlerdir, biliyorlardır. Evet, bağırsaklar Tanrı'nın merhametinin derinliklerini, uzunluğunu tasvir etmek için kullanılıyor. Evet, merhamet Tanrı'nın varlığının derinliklerinden gelir anlamında kullanılıyor bu kelimeler. Evet, Tanrı kendi halkına çok çok merhametli davrandığı için Zekeriya Tanrı'nın merhametli ziyaretini siyasi zaman kipiyle de kutladığını görüyoruz Zekeriya'nın. Ne diyor işte, hani biraz böyle düşmanlarımızdan, bizden nefret edenlerin hepsinin elinden kurtuluşumuzu sağladı diyor. Sonra 74. ayette, nitekim bizi düşmanlarımızın elinden kurtaracağına ant içerek söz vermişti diyor. Kurtuluş kelimesi. Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrı'nın kurtarıcısının doğumu, yaşamı, ölümü, dirilişi ve göğe alınışının amacı da bu değil mi? Kurtuluş. Evet, peki şimdi kurtuluş diyoruz. Kimden kurtuluş? Kimden kurtuluyoruz? Roma İmparatorluğundan mı? Roma'dan mı? Roma'nın paganizminden mi? Neyden kurtuluş? Tabii ki yani bu Roma ile alakalı değil. Zekeriya'nın yeryüzüyle ilgili tasvirleri kullanarak ebedi konuları nasıl eski antlaşma peygamberlikleri gibi veya bu eski antlaşmadaki peygamberlerin anlattığı gibi anlattığına dikkat edin. Evet, yeryüzüyle ilgili tasvirleri kullanıyor Zekeriya ve bu ebedi konuları, Tanrı ile ilgili olan ebedi konuları eski antlaşma peygamberleri gibi anlatıyor. Düşmanlardan ve nefret edenlerden kurtulmak, günahlarımızdan bağışlanmanın nasıl bir şey olduğunu bize anlatmanın bir yoludur. Aslında burada düşmanlardan ve nefret edenlerden kurtulmak, günahlarımızdan bağışlanmanın nasıl bir şey olduğunu bize anlatmanın bir yolu. Kendi oğlundan, yani Rabbin yolunu hazırlayacak haberci olan vaftizci Yuhanna'dan nasıl bahsettiğine dikkat edin. 76. ayette, sen de ey çocuk, yüceler yücesinin peygamberi diye anılacaksın. Rabbin yollarını hazırlamak üzere önünden gidecek diyor. Kendi oğlu hakkında konuşuyor. Vaftizci Yuhanna hakkında konuşuyor. Rabbin yolunu nasıl hazırlayacaktı? Vaftizci Yuhanna onun halkına günahlarının bağışlanmasıyla kurtulacaklarını bildirecekti. Evet, Zekeriya oğlu vaftizci Yuhanna'nın vaaz edeceği kurtuluşu nasıl tanımlıyor? Kurtuluş günahlarının bağışlanmasıdır. Evet. Yani günahlarınız bağışlandığında kurtulmuşsunuzdur. Hristiyanlık hiçbir siyasi partiyi desteklemez. Bazen hani kiliseye de bazı siyasi parti temsilcilerinin geldiğini gördük. Onlara da aynı şeyi söyledik. Yani Hristiyanlık hiçbir siyasi partiyi desteklemez. Hristiyanlar istediği partiye oy verir. Sağ partilere de verir, sol partilere de verir. Geçmişte, tarihte faşist partilere de oy verdiklerini biliyoruz. Yani Hristiyanlar yapabilirler bunu ama Hristiyanlık hiçbir partiyi desteklemez. Ne yazık ki bugün hani Batı'ya baktığımızda, Batı dünyasında Hristiyanlık siyasi partilerle çok fazla böyle içli dışlı olmuş durumda. Örneğin Avrupa'da işte birçok ülkeye baktığınızda yani bazı parti isimlerinde işte Hristiyanlık adının da geçtiğini görüyoruz. Hristiyan sol, Hristiyan sağ, Hristiyan demokrat tarzında parti isimlerinin adlarının geçtiğini görüyoruz. Amerika'da da Hristiyan sağcılar, Hristiyan solcular, Hristiyan liberaller, Hristiyan gayler tarzında böyle siyasi oluşumlar olduğunu görüyoruz. Evet, bunları karıştırmayalım. Siyasetin düşüncesini, insanın o anki ihtiyacıyla ilgili olan düşüncesini Hristiyanlıkla karıştırmayalım. Zekeriya burada günahtan kurtuluşu kutluyor. Günahtan kurtuluşu kutluyor. Evet, vaftizci Yuhanna'nın vaaz ettiği ve yolunu hazırlamak için hazırlığını yaptığı bu kurtuluş onun merhameti sayesinde gelecekti. Evet, burada tekrar onun derin merhametiyle ilgili tasviri görüyoruz. Tanrı'nın merhametinin halkına getireceklerine özellikle dikkat edin 78-79. Ayetlerde. Çünkü Tanrımızın yüreği merhamet doludur. Onun merhameti sayesinde yücelerden doğan güneş karanlıkta ve ölümün gölgesinde yaşayanlara ışık saçmak ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere yardımımıza gelecektir diyor. Evet, yücelerden doğan güneş. Yücelerden doğan güneş nedir? Hatta yücelerden doğan güneş kimdir diye sormamız lazım. Malaki peygamber onu doğruluk güneşi olarak tasvir ediyor. İlahimizde de söyledik, Malaki'den aldığımız ilahimizde. Evet, doğruluk güneşi. Evet, bu doğruluk güneşi kimdir? Yeşaya peygamber şöyle yazıyor. Yeşaya 61 ve 2. ayetlerde kalk, parla diye başlıyor. Kalk, parla, çünkü ışığın geliyor. Rabbin yüceliği üzerine doğuyor. Dünyayı karanlık, halkları koyu karanlık örtüyor. Oysa Rab senin üzerine doğacak, yüceliği üzerinde görünecek. Evet, yücelerden doğan bu güneş bir kişinin tasviridir. Bu kişi insan bedeni alarak dünyamıza girmiş olan Tanrı'nın ebedi oğludur. Tanrı beden alıp aramızda yaşadı. İnsanların arasında çadır kurdu. Bizlerden birisi gibi değil, bizlerden tam olarak bizlerden birisi oldu. Tam bir insan oldu. Ve biz onu Rabbimiz İsa Mesih olarak tanıyoruz. Ve onun doğuşunu kutluyoruz. Evet, Rabbimiz İsa Mesih'in doğuşu, doğuş bayramınız kutlu olsun. Noel'iniz kutlu olsun. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.